Merhaba, ben Merve Keskin. Nasıl desem, podcast serisine hoş geldiniz. Bugün çalmayı konuşacağım. İnanın Türkiye gündemine teşekkür etmek istiyorum. Yani bir an bile sordurmuyor bugün de kafayı neyle bozsak diye. Şu günlerde gündemimizde Polat ailesi ve türevleri yer alıyor. Türevleri diyorum çünkü türevler olduğunu ben de yeni fark ettim. Aynı tarz fotoğraflar, aynı yaşam tarzı, vatan millet Sakarya söylemleri. Dilinde en çok ne varsa insanın aslında onda o eksiktir söyleminin kendini ispatladığı yerlerden biri sanırım. Bu çalma konusu cidden ilginç bir mesele. Örneğin siz gidip bir ofiste bir masanın üzerine 5 euro 5 lira her neyse koysanız belki kimse dönüp bakmazken veya alıp işte bir görevliye bulduk diye verirken aynı ofiste bir dolaba 5 lira değerinde bir kola koysanız birilerinin parayı cebe indirmesinden daha kolay o kolanın dolaptan uçtuğunu görebilirsiniz. Peki ne oluyor da kolayı içerken vicdanımız o kadar sızlamıyor? Aslında belki de neden çalıyoruz değil de neden çalmıyoruz diye sormak lazım. Çünkü baktığınızda çalmak hayatta kalma içgüdülerimizle gayet paralel gidiyor. En temel yemek yeme ihtiyacımızdan tut da en son saygınlık ihtiyacına kadar her şeyi karşılıyor. Yakalanmadığınız sürece tabii. O yüzden belki de neden çalmıyoruz demek gerek. Bunun iki sebebi olur gibi duruyor. İlki ceza sistemi, yani çaldığınızda çalarsam yakalanırım korkusu. İkincisi de aynadaki kişiyle ilişkiniz. Şimdi çalmama sebebi ceza sistemi olanlar için şartları yakalanmayacak seviyeye getirdiğimizde çalacaklarını düşündüğüm için onları yine o çalanlar sınıfında tutuyorum. O yüzden benim asıl dikkatimi çeken aynadakiyle ilişkisini önemseyenler. Şimdi neden çalmıyoruz da sonra yine geri döneceğim ama önce şu çalmak konusunda benim de dikkatimi çeken birkaç yöntemi konuşmak istiyorum. Zaten günümüzde teknolojiyle de birlikte dolandırıcılığın bin bir çeşidi var ve biz bunları konuşurken bile muhtemelen bir yerlerde yenileri üretiliyor. Burada bu yöntemlerin her birini konuşmam zaten mümkün değil ama ben böyle birkaç tane dikkatimi çekenlerden konuşmak istiyorum. Ve bunlardan ilki de yine gündem nedeniyle de hepimizin duyduğu kara para aklama mevzusu. Şimdi bu kara para aklama ne demek? Kara para dediğimiz şey aslında yasal dışı yollarla elinize yüklü bir nakit para geçiyor. Ve siz bu paranın sizde neden var olduğunu belgeleyecek yasal bir yol aramanız gerekiyor. Ve o yolu bulduğunuzda da aslında elinizdeki kara parayı aklamış oluyorsunuz. Yani elinizde böyle milyonlarla, milyarlarla bankaya gidip şu benim parayı bir hesaba yatırıverin diyemiyorsunuz. Çünkü MASAK bankaları paranın kaynağını sorgulamaktan sorumlu tutuyor. Hatta böyle yurt dışında yaşayıp hem yurt dışı banka hesaplarını hem de Türkiye'deki banka hesaplarını aynı anda aktif olarak kullananlar bilir. Eğer yurt dışı hesabınızdan Türkiye'deki banka hesabınıza para gönderdiğinizde hele de bunu periyodik olarak yaparsanız miktar büyük olmasa dahi bankanız bu para akışını sorgulayabiliyor ve hayırdır ne oluyor diyor. Hatta bazen demiyor bile, direkt parayı kabul etmiyor ve yurt dışındaki hesabınıza geri yatıyor. Benim başıma bir kere geldi. O zamanlar bu kara para aklama olayları da hiç aklıma gelmediği için bendeki fakir cahilliği diyorum. Şey diye düşünüyorum böyle, ya ülkeye döviz takıyorum işte ne istiyorsunuz falan. Ama o işler öyle değilmiş. Yani benim para her ne kadar alın teri dahi de olsa demek ki bu yöntemle o kadar aklama yapılıyor ki her ihtimale karşı bu şekilde gelen işlemlerin birçoğunu sorguluyorlar. Şimdi bu para aklama mevzusu kısaca bu. Eğer aranızda hani ya bu parayı o zaman bankaya yatırma, git direkt araba al, ev al diye soranlar varsa benim fakir cahilliği gibi, orada da maalesef böyle bir satın alma mümkün değil. Hani hep ekonomi kötü lafına karşı duyarız ya, bu kafeleri kim dolduruyor, bu zengin arabaları kim alıyor eğer ekonomi kötüyse falan. Yani işte bir millete gelir dengesizliği nasıl anlatılamaz, böyle anlatılamaz. Yani biz herkes fakir demiyoruz zaten. Ama bu kadar açlık konuşulurken ve asgari ücretin alım gücü ortadayken bir yanda da bu kadar zenginlik nasıl gelebiliyor diye düşünmek yerine bu zenginlere bakıp aman ülkemiz çok iyi demek de artık fakir cahilliği bile değil, başka boyut bir cahillik bu. Çünkü bu kadar zenginlik varsa üretim olmalı. Bu kadar üretim varsa satış olmalı. Bu kadar satış varsa bunun vergisi cartı curtu olmalı ki ülke kalkınmalı. Ve en azından kalkınan bir ülkede de böyle bir asgari ücret olmamalı. Ama işte bu zenginliğin de hepsi demek ki üretimle gelmiyorsa ve birileri de bu vergileri ödemiyorsa ve hazırdaki paralar da belli kişilerin cebine giriyorsa kafedekilerden önce birazcık bunları konuşmak gerekiyor gibi. Bir başka çalma modeline geçmek istiyorum. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle tabii ki çalma yöntemlerimizle de birlikte çaldığımız şeyler de değişiyor aslında. Bir tweet çalmak gibi mesela. Baktınız az takipçili hesapta yazılmış güzel bir tweet. Sizin de var çok takipçili hesabınız ama yazacak bir şey gelmiyor akla. Sonra diyor ki şeytan, ya yaz gitsin bak yoksa kaybedeceksin takipçilerini. Zaten az takipçili hesap, kim görecek onun yazdığını. Hatta şey yap, değiştir böyle birkaç kelimeyi, en azından bulurlarsa da ya ben de aynısını düşünmüştüm dersin. Baktınız şeytan ballı ballı konuşuyor. Siz de dediniz ya doğru yani çalsam ne olacak, sonuçta bir zarar vermiyorum karşımdakine ve attınız tweet'i. Hadi tamam karşınızdakine verdiğiniz zarar diyelim, takipçi kaybolsun. Zaten mevcut takipçi sayısından onun da bir yere varacağı yok gibi. O yüzden gerçekten bir zararı yoktur diyelim. Diyelim demesine de biz bunları derken sosyal medyanın insanların gelir elde ettiği bir iş modeline dönmesiyle birlikte işlerin rengi değişmeye başladı. Yani artık o masumca çaldığımız içerikler için ne olacak ki yani diyemiyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki artık birçok sosyal medya reklam gelirlerinin bir kısmını izlenme başına dağıtıyor. Bunu yıllardır zaten yapanlardan biri YouTube. Ama buna bildiğim kadarıyla TikTok da katıldı. Yalnız sanırım TikTok henüz bunu sadece belli ülkelerde uyguluyor. Fakat izlenme başına para almasanız da işte bir link koyarak ya da bir reklam alarak da bunu yapıyorsunuz. Eğer iyi bir takipçi kitleniz varsa. İyi bir takipçi kitlesine giden yol da iyi içerikten geçiyor. Ha bir de consistency var, onu da unutmayalım. Dolayısıyla artık sosyal medyada içerik çalıyor olmak da öyle masum bir yerde değil gibi duruyor. Facebook sanırım bundan böyle bir 5-6 yıl önce günde işte milyarlarca, şu kadar milyar görüntüleme sayısına ulaştığını duyurdukları bir dönem vardı. Daha sonra aslında bu izlenmelerin geldiği içeriklerin kayda değer bir kısmının çalıntı içerik olduğu ortaya çıktı. Çalıntı içerik dediğimde burada bazı hesaplar henüz Facebook'ta olmayıp diğer sosyal medyalarda yer alan içerikleri çalarak Facebook'ta paylaşıyorlar. Bu videolardan kimisi de viral oluyor çünkü Facebook aslında birazcık buna bir kapı açıyor. Bir sosyal medya içeriği ne kadar çok izlenme alırsa bu da o kadar reklam gösterebildikleri anlamına geliyor. Yani sürekli büyüyen bu e-ticaret marketini de düşündüğümüzde bu e-ticaret yapanlar Facebook gibi kanallardan reklam veriyor. Ve dolayısıyla da Facebook'un bu reklamları yayınlayabileceği ve dolayısıyla da reklam verenlerden para kazanabilmesi için içerik üreticilerine ve o içerik üreticilerinin de izleyicileri mümkün oldukça Facebook'ta tutacak içeriklere ihtiyacı var. Yani bizim o böyle zırt pırt önümüze çıkan reklamları biz boşuna görmüyoruz. Bu yüzden Facebook, YouTube gibi katı kurallar koymuyor. Yani örneğin işte bu içerik çalıntı bir içerik mi diye bakmıyor. Ayrıca izlenme algoritmalarında gerçekten izlenip izlenmedikleri de böyle ölçülmeye çalışılır. İşte örneğin videoda kaç saniye durdu, sadece ekranı mı kaydırıyordu yavaşça yoksa gerçekten izledi mi? Böyle gerçekten izlenip izlenmemesiyle ilgili testte yine videonun sesi açık mıydı gibi şekilde bunlar test ediliyor. Facebook bunları izlenme sayısının yüksek görünmesi için algoritmaya bir şart olarak koymuyor. Siz bir içerik üreticisiyseniz kolayca izlenme aldığınız medyayı mı yoksa diğerini mi tercih edersiniz? Bu yüzden de Facebook yani diyor ki bak benim ne kadar izlenmem var, işte günde şu kadar milyar izlenme alıyorum içeriklerimden diye bir gösteriş yaptığında içerik üreticisini bu şekilde çekmeye çalışıyor ki daha çok içeriği ve daha çok reklam göstereceği kitlesi olsun. Bu arada bu geçmiş zamandaki Facebook'la yaşanan bir olay. Şu andaki algoritmaları ne durumda bilmiyorum. Belki o içerik üreticilerinden alınan tepkilerle bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ama demek istediğim zamanında Facebook'ta çalmayı kendince bir kılıfa sokmuş gibi duruyor. Bu çalma olayında biraz da yapılan deneyleri araştırdım. Şimdi bu deneyler bize aslında farklı şartlar altında nasıl davranışlar sergilediğimizi gösteriyor. Yani örneğin çalma konusunda para çok hassas bir yerde. Ama çaldığımız şey para değil de aynı değerdeki başka bir şey olduğunda, örneğin işte ofiste çalışırken evdeki A4 kağıdınızın bittiğini hatırladınız diyelim ve şöyle 3-5, 10-15 tane ev için aldığınızı düşünün. Ve sonra ertesi gün yine ofise geldiğinizde yerde 2 lira buldunuz ve onu bu tarz durumlarda bulunan para için konulan kutuya koydunuz. Ve belki de ofisteki kağıdı alırken aynı değere sahip parayı çalmamayı tercih ettiniz. Aslında tam da bu cümlede dediğim gibi bu olaylara yaklaşımımız tıpkı kelimelerimiz gibi beynimizde yer ediyor. Yani kağıdı alıyoruz ama parayı çalıyoruz. Yapılan başka bir deneyden daha bahsedeyim. Çözdüğünüz soru başına para verilen bir deney. Ve size sadece soruyu çözüp çözmediğini soruluyor. Yani bir kontrol yapılmıyor. Ve soru başına da bir değer biçiliyor. Atıyorum 50 kuruş olsun. Sonra bu miktar ilerleyen deneylerde yavaş yavaş artırılıyor. İşte 1 lira oluyor, 2 lira oluyor, 10 lira oluyor derken belki aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Hani miktar artıyorsa hile yapanlar da artıyordur diye. Fakat öyle olmuyor. Hatta tam tersi oluyor. Paranın miktarı arttıkça aldatma azalıyor. Biz bir sınıra kadar çalmaya çalmak gibi bakmıyoruz. Ama o sınır aşıldığında artık kendimizi durduruyoruz gibi duruyor. Şimdi bu bir deney elbette ve herkes en fazla alsansa haksız 3-4 lira alıyordur diyelim. Ve zaten onun da miktarı çoğaldığında görüldüğü gibi duruyormuşuz. Peki madem biz bu küçük kuruşları almakta bir sorun görmüyorsak, o zaman biz herkesten böyle 20 kuruş alsak, sonra bunu milyonlarca insandan alsak, hem kimseye zarar vermemiş oluruz hem de hayatımız kurtulur. Şimdi peki nasıl yapabiliriz bunu? Bir şirket açsak artık o işler de o kadar zor değil. Oradan da kart bilgileriyle herkesin hesaptan 30 kuruş çeksek zaten kimsenin ruhu duymaz. Kim bakıyor ki zaten hesap dökümüne? Hesap dökümüne baksa bile 30 kuruşu kim sallar? Dur, neydi bu işlemin adı ya? Heh, mail order. Yine Polat ailesiyle birçoğumuzun duyduğu mail order olayını açıklamak istiyorum. Neymiş bu mail order? Bu olay, ödeme yapılacak kartın bilgilerinin POS cihazına manuel tuşlanması sonucu yapılan para çekim işlemi. Bu işlem içinde işte kart numarası, kartın arkasındaki o 3 tane numara ve kartın son kullanım tarihi bilgilerinin olması gerekiyor. Şimdi bu mail order aslında bir ödeme alma yöntemi gibi duruyor. Ancak bu yöntem size kart fiziksel olarak bulunmasa dahi ödeme alabilme fırsatı verdiği için bir dolandırıcılık yöntemi olarak da gayet açık bir şekilde kullanılıyor. Yine mesela ölen kişilerin ölüm belgelerini alana kadar o kişilerin kartlarından para çekilmesi ya da aynı şekilde çalınan kredi kartlarından çekilen paralar gibi. Bu paralar öyle yüklü miktarlarda da çekilmiyor. İşte 40 kuruş, 50 kuruş. Zaten kişi öldüyse bu ne böyle diye soramıyor. Ya da kart çalındıysa zaten verilen zarar o kadar küçük ki kimse 50 kuruşun peşine bile düşmüyor. Bankada hesapta olağan dışı bir durum da görmüyor. Hadi diyelim ki kart çalınmamış bile olsa, yani çoğumuz gidip de o hesap akışımızda ki 50 kuruşu fark etmiyoruz bile. Hadi diyelim fark ettik, diyoruz ki ya almışızdır bir şey, çekmiştir Spotify falan diye düşünüyoruz muhtemelen. Herkesten bu ufak ufak çalındığında kimseye verdiğimiz bir zarar yok. Yani kimse 50 kuruşla açlı açıkta kalmıyor. Yani biraz olsun vicdanımız bizi yoklarsa diye onu susturacak bahaneler hazır. Ama diğer bir tarafta da bu paranın milyonlarca hesaptan çekildiğini düşünüp bir hesaplayın bakalım milyonları. Yani ha bir altın çalmışsın ha bir iğne diyen Montaigne gibi düşünmüyor gibi duruyor herkes. Peki biz bu çalma eylemlerinde bir grup olarak nasıl davranıyoruz? Yani bir toplum olarak. Belki de bugün Polat ailesi ve türevlerinin bu kadar önümüze düşme sebebi de biraz bu. Yani ben gerçekten böyle bir kitle olduğunu bilmiyordum bu arada. Feyza altın bulup çıkarıyor sağ olsun. Yani zenginliklerini yaşayış şekillerinden gösteriş şekillerine kadar, yaptıkları işe, sektöre kadar her şey aynı. Yani herhalde bir şekilde birbirlerine göre göre duya duya başlıyorlar sanırım. İşte bununla ilişkili yapılan bir deneyden daha bahsedeceğim. Bu deneyde de bir okula ait öğrenciler bir sınıfa alınıyor. Ve onlara içinde zarf olan para ve sorular veriliyor. Diyorlar ki tüm sorular doğruysa paranın hepsini alabilirsiniz. Ama yanlış sorularınız varsa yanlış soru adetine karşılık gelen parayı bize geri vermeniz gerekiyor. Sonra o sınıfta bir de oyuncu sokuluyor. Oyuncu dediğimde bu deneyi yapan kişiler tarafından bilerek içeri sokulmuş ve rolünü yapan kişi. Bu oyuncu herkesten önce tüm soruları çözdüm, peki şimdi ne yapmalıyım diye soruyor. Ve görevli de diyor ki tamam diyor, gidebilirsin, yani gerçekten çözmüş mü diye dahi bakmıyor. Ve bu kişi öylece tüm parayı alıp çıkıyor. Zaten sınıftakiler de farkında o kadar kısa bir sürede çözemeyeceğinin. O yüzden deneyin sonunda gruptaki birçok kişi de aynı şekilde davranıyor ve aynı şekilde parayı alıp çıkıyor. Şimdi ikinci bir deney daha yapılıyor. Bu deneyde de yine aynı şekilde içerideki oyuncu çıkıp hepsini çözdüm diyerek parayı alıp çıkıyor. Ancak bu sefer sonuç ilkinden farklı oluyor. İlkinde olduğu gibi sınıftaki diğer kişiler aynı davranışı sergilemiyor. Peki bu sefer farklı olan ne mi diyeceksiniz? Farklı olan şey üniforma. Yani ilkinde içeride yer alan oyuncu olan öğrenci diğer öğrencilerle aynı üniformayı giyerken ikinci deneyde aynı kişi sınıftakilerin okuluna değil de başka bir okula ait forma giyiyor. Bu deneyi yapan Akıl Dışı Ama Öngörülebilir kitabının yazarı Dan Ariely. Öngörülebilir mantıksızlık terimiyle de birlikte insan davranışlarını inceleyen Dan yine bu deneyle de aslında insan davranışlarında bir norm haline gelen aynı gruba ait insanların birbirini takip etmesi, yani siz kendi grubunuza ait bir kişiyi görüyorsanız ve onun hile yaptığının da farkındaysanız ve hile yapmasının sonucunda da bir ceza almadığının da farkındaysanız o zaman bu durumda aynı gruptan olduğunuz bu kişiyi takip etmeniz kolaylaşıyor. Ama aynı davranışı kendimizi ilişkilendirdiğimiz başka bir gruba ait birinde görüyorsak, bu durumda bu davranışı takip etmiyoruz ve hatta daha da komiği belki de bunu onları kötüleyecek bir sebep haline getirebiliyoruz. Şimdi tüm bu deneyler bize ne gösteriyor derseniz, aslında özellikle bu matematik eğitimi aldığım üniversite döneminde de fark ettiğim bir şey vardı. Özellikle matematikte de çok görürsünüz bunu. Sezgilerimizle düşündüğümüz şeylerin birçoğunu aslında matematik başta olmak üzere bilim dalları yanlışlığını ispat etmişlerdir. Yani aslında sezgilerimiz bilimsel anlamda içinde yaşadığımız dünyayı anlamamıza ve tanımlamamıza yardımcı olurken, aynı zamanda da başka gerçekleri görmemiz konusunda bizi sınırlayan şey olabiliyor. Örneğin dünyanın düz olduğuna inanmamız gibi. Yıllar önce sezgilediğimiz şey buydu. Yani nereye giderse gidelim, hissettiğimiz tek şey düz gittiğimizdi. Ama sonra gerçeği ve bu gerçeğe rağmen neden düz yürüdüğümüzü hissettiğimizi öğrendik. Tıpkı bilimsel gerçeklerde olduğu gibi aslında bu durum toplumsal yaşantılarımızda da yer alıyor. Toplumsal konulara da sezgilerimize yaklaşıyoruz. Ve tıpkı bilimsel gerçeklerde olduğu gibi bunların bir kısmı hissettiğimizin aksine doğru olmuyor. Sezgilerimizi eğer konu bilimsel gerçeklerse test etmek daha kolay olabiliyor. Ancak günlük hayattaki davranışlarımızdan bahsediyorsak bunu test etmek biraz daha zor. Ve hatta zor olmasını geçtim. Zaten mesele bununla ilgili bir şüpheye düşebilmek. Şüpheye düşmediğimiz şey bizi araştırma isteği de uyandırmaz. Ama ne zaman bir şeyler için dur ya bu gerçekten böyle mi olmalıydı sorusunu sorduğumuz yerde başlıyor bir şeyler. Bölümün başında neden çalmıyoruz konusuna tekrar geleceğim demiştim. Hayatta her şeyle ilgili sezgilere sahibiz. Doğru yanlış hakkında, kendimiz hakkında, arkadaşlık hakkında, para hakkında. Hayattaki her şey hakkında sezgilerimiz var ve hatta çalmak hakkında da. Ama bu sezgiler bizi her zaman gerçeğe, doğruya veya iyiye ulaştırmıyor. Bazen sezgilerimiz bize dünya düzdür diyor. Ve sezgilerimizin ötesinde aslında aklını ve vicdanını kaybetmemektir. Neden çalmıyoruzun cevabı. Özellikle bu yıl 100. yılımızı konuşuyorken sosyal medya içerikleriyle duygusallaşmanın belki biraz ötesine geçip düşünmek lazım. Nereden geliyor bu toplumsal yıkılmışlığımız, birbirimizi böyle aldatışımız? Balık baştan kokar sözündeki başı kesme zamanınızdır belki de. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.